Ayrım 17.
Bay Hayes, Konya'ya iş teklif ettiği için çok mutluydu. Bundan uygun bir atama yapamazdım diyordu. Ne kadar Grace Kelly'ye benziyordu. Prensini ne kadar zamanda bulacak diye merak ediyordu. Prensini bulması 2 yıl sürdü. Bu arada değişik teklifler almıştı. Otelin devamlı müşterileri olan iş adamlarının çoğu, resepsiyondaki şık bayan O'Connor'ı şehirde yeni yeni açılan lokantalara ve gece kulüplerine götürmeye can atıyorlardı. Connie ilgisizdi. Bu tekliflere gülümsüyor, iştenlikle konuşarak işiyle özel hayatını karıştırmadığını söylüyordu. İş olması şart değil diye yalvarıyordu Teddy O'Hara, çaresiz kalmışçasına. Benimle çıkmaya razı olursan başka otelde kalırım. Bu Bay Hayes'e haksızlık olmaz mı diyordu Connie gülümseyerek. Müşterileri rakiplerine göndermek yazık değil mi? Vera'ya da her şeyi anlatırdı. Vera'yı, Kevin'i ve Deidre'yi görmek için her hafta onlara uğrardı. Yakında aileye yeni bir bebek geliyordu. Teddy O'Hara sana çıkma mı teklif etti? Vera'nın gözleri hayretten yüz yuvarlaktı. Lütfen onunla evlen Connie. Böylece bütün dükkanların dekorasyon işini bize verir. Hayatımız kurtulur. Ne olur bizim hatırımız için onunla evlen. Connie gülüyordu. Bir taraftan da arkadaşına hiç iş getirmediğini düşünüyordu. Oysa istese yapabilirdi. Ertesi gün Bay Hayes'e otele iş yapan şirketlerin listesine çok iyi iş yapan küçük bir dekorasyon ve boya şirketini de eklemek istediğini söyledi. Bay Hayes o tür işlerle sorumlu müdürün baktığını ama Foxtrot'taki yazdığında yapılacak şeyler olduğunu söyledi. Kevin'la Vera evin görkemini, güzelliğini, Hayes ailesinin tatlılığını, Marianne adlı küçük kızlarını anlata anlata bitiremiyorlardı. Kevin'le babası Marianne'ın akla gelebilecek en büyük lükse sahip olan odasını yenilemişlerdi. Çocuğun kendine ait ufak bir banyosu bile vardı. Vera ile Kevin hiç kıskanır gibi konuşmuyorlar, aksine Connie'ye ne kadar teşekkür edeceklerini bilemediklerini belli ediyorlardı. Bay Hayes çok memnun kalmış, küçük şirketi başkalarına da tavsiye etmişti. Bir süre sonra Kevin'in kullandığı kamyonet yenilendi, yeni bebeğin doğumundan sonra ev değiştirmeyi konuşmaya başladılar. Elektrikçilik işine başlayan Jacko ile arkadaşlıkları devam ediyordu. Connie, ona da iş bulmaya çalışsam mı diye sordu. Vera araştırma yapmayı önerdi. Jacko'nun yanıtı, kendini beğenmiş o cadıya söyle, onun iyiliklerine ihtiyacım yok benim olmuştu. İnsanların arasının açılmasından hoşlanmayan Vera da bu yanıtı çok sevesli görünmedi diye aktarmıştı Connie'ye. Vera ile Kevin'in ikinci çocukları Charlie doğduğunda Connie Harry Kane ile tanışmıştı. Uzun boylu, omuzlarına dökülen gür, kahverengi, kıvırcık saçlarıyla hayatında gördüğü en yakışıklı erkekti. Etrafındaki iş adamlarından çok farklı biriydi. Herkese gülümsüyordu. Girdiği her yerde ilgi görmeye alışkın bir tavrı vardı. Kapıcılar ona kapı açmak için sabırsızlanır, kitapçıda çalışan kız da Harry Kane dükkana girer girmez diğer müşterileri bırakır onun gazetesini verirdi. Buzdan yapılmış gibi algılandığını bilen Connie de Harry'i görünce başını kaldırarak sıcak bir gülümsemeyle "Hoş geldiniz" derdi. Connie sorun çıkaran iş adamlarını güzel güzel idare edişine Harry şahit olduğunda çok sevinmişti. ''Ne kadar başarılı bir diplomatsınız Bayan Connie'' demişti Harry Kane hayranlıkla. ''Sizi burada görmek her zaman çok hoş Bay Kane. Toplantı odanızda her şey hazır.'' Harry Kane ve kendinden daha yaşlı iki orta çok başarılı bir sigorta şirketi kurmuşlardı. Son zamanlarda birçok eski şirketin elinden çok iş almayı başarmışlardı. Onlara kuşkuyla bakanlar vardı. Bu kadar çabuk büyüyenin sonu iyi olmaz diyorlardı. Oysa şirketi yakından izleyenler bu beklentiyi doğrulayacak en ufak bir kanıt bulamıyorlardı. Ortaklar Galway ve Cork'ta oturuyorlardı. Her çarşamba Hayes Oteli'nde buluşuyorlardı. Sabah 9'dan 12'ye kadar bir sekreterle birlikte konferans salonunda çalışırlar, sonra bazı konuklarıyla öğle yemeği yerlerdi. Konukları bazen bakanlar, bazen de büyük şirket yöneticileri veya sendika başkanları olurdu. Connie o toplantıları neden Dublin bürolarında yapmadıklarını merak ediyordu. Harry Kane'in şehrin en güzel meydanında çok görkemli bir bürosu vardı. Yanında en az 12 kişi çalışıyordu. Konuşmaları çok özel olduğu için rahatsız edilmeden çalışmak istiyorlardı herhalde. Çarşambaları konferans salonuna hiçbir telefon bağlanmaması için emir verilmişti. Toplantıya giren sekreter tüm sırları biliyor olmalıydı. Connie her hafta üç ortakla odaya girip çıkan kadını ilgiyle izliyordu. Toplantıdan sonra yemeğe kalmaz, bir çanta dolusu evrakla otelden ayrılırdı. Çok güvendikleri bir sır ortakları olmalıydı. Connie böyle bir adamın böylesine güven duyduğu sekreteri olmayı ne kadar isterdi. Harry Kane'e benzeyen birinin yanında çalışmayı, bütün çekiciliğini ve becerisini kullanarak kadınla konuşmaya başladı. ''Odada her şey istediğiniz gibi mi Bayan Casey?'' ''Evet Bayan O'Connor, öyle olmasa Bay Kane mutlaka söylerdi.'' ''Çok yeni bir video sistemi getirttik. Toplantılarınızda gerekir belki diye söylüyorum.'' ''Teşekkür ederim ama sanmıyorum.'' Sanki Bayan Casey'nin çantası kara para doluymuş gibi hep çok acelesi vardı. Belki çanta gerçekten aklanması gereken kara parayla doluydu. Connie ile Vera bu konuyu saatlerce tartışmışlardı. Vera bir taraftan Charlie ile oynarken bence kadın fetişistin biri diyordu. Aynı zamanda Dairy'e Charlie'den çok daha güzel olduğunu, Charlie'den daha çok sevildiğini söylüyordu. Ne? Connie, Vera'nın ne demek istediğini anlamamıştı. Sadomasoşizm. Her çarşamba o adamları öldüresiye kırbaçlıyordur belki de. Ancak böyle doyuma ulaşan erkekler yok mu? Belki çantası onlarla dolu, kırbaçlarla. Ah Vera, onu görmeni isterdim. Bayan Casey'yi elinde kırbaç düşündükçe gözlerinden yaş gelinceye dek gülüyordu. Diğer yandan o sessiz ve şık Bayan Casey'nin Harry Kane'le bir ilişkisi olabileceğini düşünüyor ve hafif bir kıskançlık duyuyordu. Daha önce hiç kimse için bu hissi duymamıştı. ''Ondan hoşlanıyorsun'' dedi Vera. ''Sadece yüz vermediği için. Hayat böyledir zaten.'' ''Sence ondan neden hoşlanıyorsun?'' ''Biraz babamı hatırlatıyor'' dedi Connie, gerçekten böyle düşündüğünü fark etmeden. ''İyice tanımadan bir şeye karar vermemen için yeterli bir neden'' dedi Vera. Connie'nin babasının kumar tutkusuna değinmeye yetkili ender insanlardan biriydi Vera. Connie, meraklı görünmemeye dikkat ederek Harry Kane hakkında bilgi toplamaya başladı. 30 yaşında ve bekardı. Ailesi kent dışında yaşıyordu. Ufak bir çiftlikleri vardı. Ailenin iş hayatına atılan ilk ferdi Harry'ydi. Deniz kenarında büyük bir apartmanda oturuyordu. Açılışlara, resim sergilerine, galalara, arkadaşlarıyla grup halinde gitmekten hoşlanırdı. Bir gruplayken veya ülkenin ileri gelenleriyle at yarışlarında aynı lojeyi paylaştığında adı gazetelere geçerdi. Evlenmeye karar verdiğinde karısının Bay Hayes gibi birisinin kızı olacağı kuşkusuzdu. Bay Hayes'in kızı daha çok küçük olmasa en uygun aday olacağına kuşku yoktu. ''Anne, neden bir çarşamba Dublin'e gelmiyorsun? Arkadaşlarını Hayes'e yemeğe davet et. Sizlerle en iyi şekilde ilgilenmelerini sağlarım. Dublin'de hiç arkadaşım yok. Evet var. Sonra birkaç tanesinin adını saydı. Onların acımalarını istemiyorum. Güzel bir öğle yemeğine çağırırsan neden sana acısınlar ki? Hadi anne bir kere dene. Sonra da onlar seni yemeğe çağırır, bir günlük bilet alırsın. Annesi istemeyerek razı oldu sonunda. Annesinin masasını Bay Kane'in masasının yanındaydı. Bay Kane'in konukları bir gazete patronu ile iki bakandı. Annesinin arkadaşları hem yemekten hem de yan masadaki o önemli insanlardan daha fazla ilgi görmekten çok etkilenmişlerdi. Colin'in istediği olmuştu. Öğle yemeği çok başarılı geçmişti. Davetlilerden biri tekrar buluşmaları gerektiğini söyleyerek herkesi yemeğe davet etmişti. Bir ay sonraki çarşamba günü seçildi ve bu yemekler arka arkaya devam etti. Babasından hiç söz edilmeyen, sadece bütün ölülerin arkasından olduğu gibi zavallı Richard denilen bu toplantılar annesinin özgüvenini gittikçe artmasına yarıyordu. Connie her seferinde masalarına uğramayı ve hanımlara birer kadeh porto ikram etmeyi ihmal etmiyordu. Porto'nun faturasını herkesin önünde imzalamayı da unutmuyordu. Sonra dönüp Kane'in masasında gülümsüyordu. Dördüncü hafta Bay Kane'in gerçekten ona baktığını fark etti. ''O yaşlı hanımlara ne kadar iyi davranıyorsunuz Bayan O'Connor'' dedi. ''O masada annem ve arkadaşları var. Burada yemek yemekten çok zevk alıyorlar. Anneme iyi geliyor. Şehir dışında yaşıyor da.'' ''Öyle mi? Siz nerede yaşıyorsunuz? Gözlerinden vereceği yanıtı merakla beklediği belli oluyordu. Tam kendi apartman katım var veya yalnız oturuyorum demenin sırasıydı. Ama Connie hazırlıklıydı. Dublin'de oturuyorum Bay Kane ama bir gün seyahat etmeyi, başka şehirler görmeyi umuyorum. Hiçbir şey belli etmiyor, kendisiyle ilgili hiç bilgi vermiyordu. Adamın yüzünde daha büyük bir ilgi sezinleniyordu. Yapmalısınız Bayan O'Connor, hiç Paris'e gittiniz mi? Ne yazık ki daha değil. Ben haftaya gidiyorum, benimle gelmek ister miydiniz? Tatlı tatlı güldü, sanki adama değil de onunla birlikte aynı şeye gülüyorlardı. Ne iyi olurdu, ne yazık ki söz konusu olamaz. İyi vakit geçirmenizi dilerim. Döndüğümde birlikte yemeğe çıkıp neler yaptığımı anlatmama izin verirsiniz belki. Çok hoşuma gider. Connie O'Connor ile Harry Kane'in flörtü böylece başlamış oldu. Harry'nin sadık sekreteri Shibon Casey kendisinden ne kadar nefret ettiğini çok iyi biliyordu. İlişkilerini olabildiğince gizli tutmaya gayret ediyorlardı ama kolay değildi. Operaya davet edildiğinde kendisi için seçilen bekar bir kadınla değil Connie ile gitmek istiyordu. Çok geçmeden adları birlikte anılır olmuştu. Connie gazetenin birinde Harry'nin sarışın arkadaşı olarak tanımlanmıştı. Pazar gazetesindeki bu yazıyı gördüğünde hiç hoşuma gitmiyor demişti Connie. Beni olduğumdan başka gösteriş peşinde adi biri gibi gösteriyor. Benim arkadaşım olmak mı? Harry kaşlarını kaldırarak soruyordu. Ne demek istediğimi anlıyorsun. Sarışın arkadaşı deyiminin ima ettiği her şey. Bu konuda yanılmış olmaları benim suçum değil. Bir süredir Connie ile yatmak için uğraşıyordu ve Connie'den olumsuz yanıt alıyordu. Birbirimizi görmesek daha iyi olur Harry. Gerçekten bunu istiyor musun? Aslında istemiyorum ama böylesi daha doğru olur. Ben seninle bir macera yaşayıp bir kenara atılmak istemiyorum. Gerçekten Harry, senden fazlasıyla hoşlanıyorum. Hep seni düşünüyorum. Ben de seni düşünüyorum. Gerçeği söylediği belliydi. Bu bakımdan şimdiden kessek daha doğru olmaz mı? Nasıl söylemek gerektiğini bilmiyorum. Zamanı gelince bitirmek dedi Connie gülümseyerek. Ben bitirmek istemiyorum ki. Ben de istemiyorum ama sonra daha zor olur. Benimle evlenir misin dedi Harry. Hayır bunu demek istememiştim. Sanki tabanca zoruyla evlenme teklif ettirmişim gibi geliyor bana. Sakın bunun bir tehdit olduğunu sanma. Sadece ikimizin de iyiliği için. Tabancayı dayayan benim. Evlen benimle. Neden? Seni seviyorum da ondan dedi Harry Kane. Düğün Hayes Oteli'nde olacaktı. Herkes böyle olmasını istiyordu. Bay Kane aileden biri gibiydi. Bayan O'Connor ise açıldığından beri otelin can damarı. Connie'nin annesine elbise almaktan başka bir iş kalmamıştı. Dostlarını son zamanlarda yeniden ilişki kurduğu hanımları davet etmişti düğüne. Hatta bazı eski düşmanlarını bile çağırmıştı. İkiz oğulları Dublin'in en şık düğününde teşrifatçılık yapacaklardı. Kızı çok güzeldi, damadı da İrlanda'nın en gözde bekarıydı. Connie'nin annesi düğün günü Richard'ı ölmüş kocasını affettiğini fark etti. Şu anda canlı olarak karşısına çıkacak olsa elleriyle boğmayacağını anladı. Demek sonunda talihine razı olmuştu. Connie düğünden önceki geceyi annesiyle otelde aynı odada geçirdi. Seni böyle mutlu görmek beni ne kadar sevindiriyor bilemezsin dedi kızına. Teşekkür ederim anne. Her zaman benim için en iyi şeyleri istediğini biliyorum. Connie heyecanlı değildi. Annesi Vera ve kendisi için ertesi sabah odaya bir berber ve bir makyaj uzmanı çağırmıştı. Vera düğünde Nedime'ydi ve bu muhteşem düğünü hayranlıkla izliyordu. Mutlusun değil mi diye sordu annesi aniden. Aman anne Tanrı aşkına. Connie kızgınlığını belli etmemeye çalışıyordu. Annesinin berbat etmeye kalkışmayacağı tek olay, tek gün olmayacak mıydı? Yine de karşısındaki merak dolu, iyi bakışlı kadına baktı ve ''Çok çok mutluyum. Sadece ona layık olamamaktan korkuyorum o kadar. O kadar başarılı biri, onunla başa çıkamam diye korkuyorum.'' ''Bu ana kadar pekala başa çıkabildin.'' dedi annesi kurnazca. ''Bu sadece taktik meselesiydi.'' Sadece diğerlerinden farklı davrandım. Beni yatağa atmasına izin vermedim. Kolay lokma olmadım. Evlendikten sonra işler daha zor olacak. Annesi yeni bir sigara yaktı. Bu akşam sana söyleyeceğim şeyi hep hatırla. Bu konuyu bir daha hiç konuşma ama hiç unutma. Sana para vermesini sağla. Sana ait bir para. O parayla yatırımlar yap. Senin olsun. Böyle yaparsan ne olursa olsun sonun kötü olmaz. Aman anne. Bakışları yumuşaktı. Haksızlığa uğramış olan annesine acıyordu. Kocası geleceğini yok ettiği için hayatını yeni baştan yazmak zorunda kalan bir kadın vardı karşısında. Paran olsaydı her şey gerçekten başka mı olurdu? Ne kadar başka olacağını hiç bilemezsin. Bu akşam hiçbir zaman öğrenmemen için dua edeceğim. Söylediklerini unutmayacağım dedi Connie. Bu çok işe yarayan bir deyimdi. Yine de uygulamaya hiç niyetli olmadığı önerileri genellikle bu deyimle yanıtlardı. Düğün çok başarılı ve görkemli olmuştu. Harry'nin iki ortağı ve karıları gittikleri en güzel düğün olduğunu söylemişlerdi. Onlardan gelen böyle bir onay gecenin başarısının mührü gibiydi. Otelin sahibi Bay Hayes ise gelinin babası aralarında olmadığından Richard'ın yerine kendisinin kızını böylesine güzel ve neşeli görmekten ne kadar mutlu olacağını söylemek istediğini belirtmişti. Yeni adı Connie Kane olan gelinin bir engel çıkıncaya dek otelde çalışmayı sürdürmeyi kabul etmesi otel için büyük bir şanstı. Böylesine zengin bir adamın karısının hamile olana dek resepsiyonda çalışmaya devam edeceğini duyan davetler heyecanla birbirlerine bakıyorlardı. Hamilelik en kısa zamanda gerçekleşeceğe benziyordu. Balayına Bahamalara gittiler. Connie o iki haftanın hayatının en güzel zamanı olmasını bekliyordu. Harry ile konuşmaktan, onunla aynı şeylere gülmekten büyük zevk alıyordu. Birlikte kumsalda yürümekten, sabahları kumdan şatolar yapmaktan ve güneş batarken yemeğe ve dansa gitmekten önce deniz kenarında el ele yürümekten çok hoşlanıyordu. Hoşlanmadığı tek şey Harry ile sevişmekti. En ufak bir zevk almıyordu. Hiç aklına gelmemişti. Sert ve sabırsız Harry, Connie'nin tepkisine çok sinirleniyordu. Harry'nin beklentilerini anlayıp hissetmeden, hiç duymadığı sahte bir heyecan sergilemeye kalkıştığında da mahsus yaptığını anlamıştı. Kes bunu Connie, öyle gülünç nefes nefese kalmalar, inlemeleri bırak, kimseye yutturamazsın. Hayatı boyunca hiç bu kadar utanmamıştı, hiç bu kadar yalnızlık hissetmemişti. Aslında Harry'ye haksızlık etmemeliydi. Gerçekten elinden geleni yapıyordu. Yumuşaklıkla davranmaya, Connie'yi ne kadar beğendiğini belli etmeye çabalıyordu. Sadece sarılıp okşamayı bile denemişti. Ama gerçekten sevişecekleri an gelip çattığında Connie kas katı kesiliyor, Harry'yi engelliyordu. O sıcak geceler çoğu zaman uyuyamıyor, yatakta hiç alışık olmadığı ağustos böceklerinin sesini dinliyordu. Bütün kadınlar acaba benim gibi mi hissederler diyordu. Asırlardan beri sürüp gelen bir yalan mıydı yaşanan yoksa? Çocuk doğurmak ve güvende olmaktan başka bir şey istemeyen kadınlar asırlardır bu işten hoşlanır gibi mi yapmışlardı? Annesinin kendisini güvene almasını istemesi de buna mı dayanıyordu? İçinde bulundukları 1970'li yıllarda kadınlar hala tam olarak güvence altında değillerdi. Kocaları evi terk edip gittiklerinde bile suçlanmıyorlar, babası gibi tüm birikimlerini kumarda kaybettiklerinde de arkalarından hep ne iyi insandı diye konuşuluyordu. Harry'i uyandırırsa yeniden denemeye çalışmasından korkarak hiç kımıldamadan yattığı o uzun, sıcak, uykusuz gecelerde Vera'nın sözleri aklına geliyordu. Kesinlikle onunla yatmalısın Connie. Bak bakalım hoşuna gidiyor mu? Bir de gitmediğini düşün. Bir ömür boyu ne yaparsın sonra demişti. Hayır yapamam demişti. Cinsel ilişkiyi bir ödülmüş gibi aylarca reddettikten sonra evlenmeye karar verdiklerinde nişan yüzüğünün bedeli olarak vermek ağrına gidiyordu. Harry Connie'nin bakire olarak evlenmek istediğine saygı göstermişti. Nişanlıyken Harry'i şiddetle arzuladığı olmuştu. Düğünü beklemeden birlikte olmaya razı olmalıydı. Gerçek bir felaket yaşıyordu. İkisini de hayatı boyunca yaralayacak bir düş kırıklığı. İki sağlıklı genç insanın yaşamlarının en güzel haftası olması gereken, ancak bastırılmış hisler ve anlaşmazlıklarla yüklü bir kabustan başka bir şey olmayan 8 gün ve 8 gecelik balayı sona erdiğinde Connie bir karar vermişti. Yeniden Harry'i baştan çıkartan o soğuk, kontrollü kadın olacaktı. Üstüne en güzel limon sarısı ve beyaz keten elbisesini giydi, önünde bir meyve sepeti ve en güzel çaydanlığı vardı. Balkonda Harry, lütfen kalkıp duşunu alır mısın, konuşmalıyız diye içeri seslendi. Harry'nin yattığı yerden, zaten başka bir şey yapmak istemezsin ki diye homurdandığı duyuldu. Çabuk ol lütfen Harry, kahven buz gibi olacak. Hiç beklemediği halde birkaç dakika sonra üstünde bembeyaz bornozu, dağınık saçları ve tüm yakışıklılığıyla Harry karşısındaydı. Bu adamı mutlu edememek, onun beni mutlu etmesine izin vermemek günah olur diye düşünüyordu. Ele alıp bir çare bulması gereken bir konuydu bu. İkinci fincan kahveyi bitirdiklerinde, sen de ben de işimizde bir sorunla karşılaştığımızda toplantı düzenleyip o sorunu tartışırız değil mi? Ne demek istiyorsun? Oyunu kurallarına göre oynamayacağı belliydi. İçkiyi fazla kaçırdığında işinize ait sırları açıklayan ortağının karısını sen anlatmıştın. Nasıl fazla bilgi sahibi olmasını önlediğinizi de söyledin. Bu sizin seçtiğiniz bir stratejiydi. Hepiniz kadına büyük bir sır verir gibi hiç önemli olmayan şeyleri anlatıyordunuz. Kadın da mutlu oluyordu. Bugüne kadar mutlu olmaya devam ediyor. Üçünüz bu planı hazırlayıp uyguladınız. Üçünüz oturdunuz. Onu incitmek istemiyoruz ama önemli şeyler anlatmak da istemiyoruz dediniz ve bir çözüm buldunuz. Evet, konuşmanın hangi yöne gittiğini anlayamıyordu. Bizim Bay Hayes'in yeğeniyle bir sorunumuz oldu. Son derece karın kafalı biri. Ona çok önemli bir görev vermek istiyorlardı. Bunun için yetiştiriliyordu. Oysa onu bir veteriner bile yetiştiremez. Bunu Bay Hayes'e nasıl söylemeliydik? Aramızda konuştuk. Bu konuya önem veren 3 kişiydik. Toplandık ve ne yapalım dedik. Sonra çocuğun aslında otel yöneticisi değil, müzisyen olmak istediğini öğrendik. Böylelikle salonlardan birinde piyano çalmaya başladı. Bütün zengin dostları onu dinlemeye geliyorlar. Her şey halloldu. Nereye varmak istediğini anlamıyorum Connie. Bizim de bir sorunumuz var. Aslında çözemediğim bir sorun. İnanılmaz derecede yakışıklısın, deneyimli birisin, seni seviyorum. Kabahat benim olmalı. Belki bir doktora veya psikoloğa görünmeliyim. Ama bu sorunu çözmeliyiz. Kavga etmeden, surat asmadan veya kızmadan konuşabilir miyiz? Anlatılması, söze dökülmesi zor bir konuyu açıklamaya çalışırken o kadar güzel, o kadar içtendi ki yanıt vermeye çalışıyordu Harry. Bir şeyler söyle Harry, 8 gün ve 8 gecede pes etmeyeceğimizi söyle. Benim ulaşmak istediğim bir mutluluk bu. Elimi uzatsam dokunabilirim gibi geliyor. Her şeyin düzeleceğinden emin olduğunu söyle. Sessizlik devam ediyordu. Suçlayıcı olmayan ama sadece şaşkın bir sessizlik. Lütfen bir şeyler söyle dedi yalvarırcasına. Ne istediğini söyle. Ben balayı çocuğu istiyorum Connie. 30 yaşındayım ve 55 yaşına geldiğimde işimi devralacak bir oğlum olsun istiyorum. Önümüzdeki birkaç yılda bir ailem oluşsun istiyorum. Eve geldiğimde karşımda bulacağım bir aile. Sen bunları zaten biliyorsun. İkimiz uzun zamandır gecelerce bu konuları konuşmadık mı? Senin şey olduğunu anlamadan sustu. Hayır susma devam et dedi Connie. Sesi sakindi. Senin frijit olduğunu anlamadan önce. Uzunca bir sessizlik oldu. İstemeden söylettin bana. Bu konuları konuşmanın ne anlamı var? Kızgın görünüyordu. Connie sakin olmaya devam ediyordu. Haklısın, sana söylettim. Gerçekten frijit olduğumu mu düşünüyorsun? Doktora veya bir psikoloğa gitmen gerektiğini söyleyen sensin. Belki eskiye, çocukluğuna dayanan bir sorundur. Tanrım nereden bilebilirim? O kadar güzelsin ki senin de bu işten hoşlanmaman beni çok üzüyor. Ağlamamaya, bağırmamaya veya odadan çıkıp gitmemeye kararlıydı. Oysa canı her üç şeyden birini yapmak istiyordu. Bugünlere soğukkanlı kalarak varmıştı, böyle davranmaya devam edecekti. Demek ki ikimiz de aynı şey istiyoruz. Ben de bir balayı bebeği istiyorum dedi. Hadi öyleyse, o kadar zor bir şey değil. Birçok insan yapıyor, biz de denemeye devam edelim. Hayatının en sahte gülüşüyle Harry'e baktı. Birlikte yatak odasına girdiler. Dublin'e döner dönmez çaresine bakacağına söz vermişti. Gülümseyerek uzmanlara gideceğini söylemişti. İlk önce ünlü bir kadın doğum doktorundan randevu aldı. Çok nazik ve kibar bir adamdı. Kadınların üreme organlarının resmini göstererek nerelerde tıkanıklıklar ve engeller ulaşabileceğini açıkladı. Connie resimleri dikkatle inceledi. O resimler otelin yeni soğuk hava sisteminin planları olsa daha yakın bir bağ hissedecekti. Doktorun açıklamalarını, çoğu kadının buna benzer sorunlarla karşılaştığını içi rahatlamışçasına başı sallayarak dinliyordu. Sıra muayene etmeye gelince sorunlar başladı. Connie kendini o kadar sıkıyordu ki doktorun muayene etmesi imkansızdı. Adamın yüzü umutsuz ve nazikti. Eline taktığı naylon eldivenle bekliyordu. Doktoru tehlikeli biri gibi algılamıyordu Connie. Kolaylıkla çıkartılabilecek bir zar olduğunu söylese ne kadar rahat edecekti. Kas katı kesilmişti. "Sanırım sizi uyutarak muayene etmemiz gerekecek," dedi. "Hepimiz için daha kolay olur. Sonra bir D ve C yaparız herhalde. Her şey hallolmuş olur." Bir hafta sonrası için randevu aldı Connie. Harry sevgi doluydu, destek olmaya kararlıydı. Connie'yi hastaneye o getirdi, yatırdı. "Benim için senden daha önemli kimse yok. Senin gibi birine hiç rastlamadım," diyordu. "Rastlamadığına eminim," dedi Connie şaka yolla. "Diğerleriyle sorununun her şeyi onların üstüne atmaktı. Benimle ise tam tersi." "Merak etme Connie, her şey yoluna girecek. Öyle tatlı, öyle yakışıklı, öyle ilgiliydi ki. Böyle bir adamı sevemezse kendinden ümit kesmeliydi Connie. Ya eskiden Jaco gibi biriyle yatmaya kalksaydı ne olurdu? Daha mı iyi olurdu yoksa daha mı kötü? Artık bunu öğrenmek için çok geçti." Uyutularak yapılan muayenede Bayan Constance Kane'nin fiziksel bir sorunu olmadığı anlaşıldı. Connie iş hayatında tutulan yolun sonu çıkmaz bir sokaksa, yapılacak tek şey başlangıç noktasına dönüp yeni bir yol seçmek olduğunu öğrenmişti. Bir psikiyatrdan randevu aldı. Tabii davranan, içten gülüşlü, sevimli bir kadındı. Konuşulması kolay biriydi. Kısa sorular soruyor, uzunca yanıtlar verilmesini bekliyordu. Connie iş hayatında dinleyen insan konumundaydı. Zaman ilerledikçe psikiyatrın ilgi dolu ancak meraklı izlenimi vermeyen sorularına alışmaya başlamıştı. Kadına geçmişinde cinsel ilişkide bulunmadığı için gizli kalmış kötü bir anısı olamayacağını anlattı. Hayır, faal bir cinsel hayatı olmadığı için bir şeylerden mahrum kaldığını düşünmüyordu. Merak etmiyordu, düş kırıklığına uğramış da değildi. Hayır, kendi cinsinden birine karşı hiç ilgi duymamıştı, karşı cinsle cinsel ilişkiye girmesini engelleyecek hissi bir bağda olmamıştı. Vera ile arkadaşlıklarından söz etmiş ve bu arkadaşlıkta cinsel veya duygusal bir bağ olmadığını, her şeyin gülmeye ve sırdaşlığa dayandığını anlatmıştı. Arkadaşlıklarının temelinde Vera'nın babasının başına gelenleri çok olağan, herkesin karşılaşabileceği olaylar gibi algılamasının yattığını söylemişti. Psikiyatr çok anlayışlı ve içtendi. Connie'nin babasıyla ve babasının ölümünden duyduğu hayal kırıklığı ile ilgili birçok soru sormuştu. "Babam konusunda çok fazla önem veriyorsunuz gibi geliyor," demişti Connie bir keresinde. "Olabilir. Her gün okuldan eve geldiğinizde neler olduğunu anlatın biraz. Örneğin ödevlerinizle ilgilenir miydi?" "Ne demek istediğinizi anlıyorum. Bana karışıyor muydu diye merak ediyorsunuz ama hiç böyle bir şey yapmazdı." "Hayır, böyle bir şey demek istemiyorum. Neden böyle düşündüğümü sandınız?" "Daireler çiziyordu. Connie arada ağlıyordu. Babamı böyle tartışmaktan kendimi öyle suçlu hissediyorum ki." "Babanıza karşı bir şey söylemediniz ki. Sadece ne kadar iyi ve sevgi dolu olduğunu, golf oynamaya gittiğinde herkese resminizi gösterdiğinizi anlattınız, o kadar. Ama ben onu suçladığınızı hissediyorum. Sanki iyi sevişmediğim için o suçluymuş gibi geliyor. Öyle bir suçlama yapmadınız ki." "Biliyorum ama sanki gerisinde böyle bir suçlama var." "Peki nedenini biliyor musunuz?" "Bilmiyorum. Belki de öylesine hayal kırıklığına uğradım ki hayat hikayemi baştan yazmak zorunda kaldım. Babam bizi hiç sevmiyordu. Köpeklere ve atlara karşı böylesine büyük bir ilgisi olduğuna göre nasıl sevebilirdi?" "Şimdi böyle mi düşünüyorsunuz?" "Bana hiç el sürmedi. Bunu ne kadar söylesem az. Bilinçaltıma ettiğim bir şey var sanmayın sakın." "Ama sizi hayal kırıklığına uğrattığı, hayatınızı alt üst ettiği gerçek. Nedeni sadece bu olamaz değil mi? Bir erkek ailemizi yüzüstü bıraktı diye bütün erkeklerden korkuyor olamam değil mi?" Connie bu fikri düşündükçe gülüyordu. "Neden? İmkansız mı?" "Bütün gün erkeklerle birlikteyim, onlarla çalışıyorum. Hiçbir zaman erkeklerden korkmadım." "Evet ama hiçbirinin size yaklaşmasına izin vermediniz. Öyle değil mi?" "Söylediklerinizi düşüneceğim," dedi Connie. "Hayır, kendi söylediklerinizi düşünmeniz daha doğru olur."